yorumunu yapmakta olduğumuz Levililer kitabının 12. bölümüne geldik. Konu annelik ile ilgili yasa, kalıtım yoluyla miras alınan günah ve kalıtımlı günah. Bir önceki bölümde temas ile günahın nasıl insandan insana bulaştığına bakmıştık. Günahın dış özellikleri ele alınmış ve hatta vurgulanmıştı. Unutmayalım ki her tarafımız günahla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu bölüm daha çok günahın iç özelliğini vurgulayacaktır. Biz sadece günah ile ilişki kurmakla günah işlemiyoruz. Aynı zamanda doğuştan günahlıyız. Bu bölüm annelik ile bağlantılı yasayı bize aktarmaktadır. Bunun yanı sıra günahın kalıtımlı yoldan insanlara nasıl geçtiği belirtilir. Doğuştan bize miras olarak verilen bir tabiat var ki bu gerçekten düşmüş günahlı bir tabiattır. Doğuştan insanın yapısı günah mayası ile yoğrulmuştur. Davut peygamber mezmurunda şöyle yazdı: "Nitekim suçlu doğdum ben. Günahkardım anam bana hamile kaldığında." Bu bölüm bir açıdan kadın hastalıkları üzerinde bir tez niteliğindedir ama aynı zamanda çocuk hastalıklarına da ışık tutmaktadır. Bir önceki bölüm çocuk hastalıkları ile bağlantılıydı. Bizim Rabbimiz en iyi ve en üstün doktordur. Her alanda değerli dostum bize yardım edebilir etkinliktedir. Putperest insanlar kadının doğum yaparken bir kirlilik içinde olduğu inancını savunurlardı. Batıl bir inançtı bu. Levililer kitabında verilen yasalarda böyle bir şey ima bile edilmiyor. Kadını erkekten daha düşük bir konumda görmek putperest bir düşünceden kaynaklanır. Evet, kadını erkekten daha düşük görmek putperest bir düşünceden gelir. Tanrı kadını da erkeği de aynı sevgiyle sever. Buna hiç kuşkumuz olmasın. Tanrı sevgidir. Bu sevgi kadın olsun, erkek olsun insana yöneliktir. Tanrı ikisine de bir kurtarıcı atadı. İkisinin de kurtuluşunu eşit koşula bağladı. Yani hem kadının hem de erkeğin. Yücelerden gelen kurtarıcımız Mesih'in önünde günahtan dönerek ona, yani İsa Mesih'e iman etmek. Kadınlarımızın ikinci sınıf bir yaratık yerine konulduğu, ikide bir pataklandığı, baskı altında tutulduğu, eşi tarafından ihanet edildiği bir toplumun sağlıklı olmasından konu edilemez. O toplumda sevgi uygulaması bilinemez. Aile görüşü yapıcı ve birleştirici sayılamaz. Sağlıklı aile kadınla erkeğin eşit olduğu ortamda gelişir. Çünkü Tanrı her ikisini de özgür yarattı. İkisine de sevmek ve sevilmek hakkını tanıdı. Musa'nın yasasında kadının çevredeki putperest ortamda yaşayan kadınınkinden daha yüksek bir konuma çıkartıldığı görülebilir. Tanrı'nın Musa peygambere vermiş olduğu bu yasaların sağlık açısından yararlı olduğunu da göz önünde tutmamız gerekir. Daha önce yenilmesi ve yenilmemesi gereken yemekler konusunda da bu etkinin var olduğunu görmüştük. Tanrı kendi halkı ile ilgileniyordu. Yalnız ruhsal açıdan değil, fiziksel açıdan da onların iyiliği için bu yasaları vermişti. Bu yasalar aracılığıyla hem onlara hem de şimdi elimizde bulunan bu kutsal yazılar aracılığıyla bizlere günah içinde doğduğumuz konusunda önemli dersler verilmiştir. Günümüzde değerli dostum hemen hemen tümüyle reddedilen bir doktrin, bir öğreti vardır. Bu doktrine göre insanda hiç iyi bir şey yoktur. Tamamıyla bozuk bir yapıya sahiptir. İnsan böyle bir doktrin, böyle bir öğreti yoktur diye bağır bağır bağıra dursun ama onun yaptıklarına baktığımız zaman tam böyle olduğunu görebiliriz. Gazetelere, ekranlarımızdaki haberlere ve diğer görüntülere bakmak yeter. Dünyamız kaynıyor. İnsanlar birbirlerini yiyorlar. Hem aile içerisinde hem de uluslar arasında. İnsan tümüyle yozlaşmış, her gün daha fazla yozlaşmanın yollarını aramakla meşgul. Acınacak durumda bir yaratıktır insan. Bazen deniliyor ki, insan maymundan gelmiştir. Hayır, insan hayvandan gelmedi, insanı yaratan Tanrı'dır. Ama insan Tanrı'nın sevgi kuralları, gerçek kuralları dışına çıktığı için, Tanrı'dan ayrıldığı için gün be gün aslında, özür dilerim ama bunu söyleyeceğim, hayvanlaşmaya doğru gidiyor. İnsan hayvandan gelmedi. İnsanı Tanrı yarattı ama insan günahıyla, bozukluğuyla hayvanlaşmaya doğru gidiyor. Tanrı sözü bize günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Bu söz insanoğlunun tabiatını açığa vurur. Kutsal söz Adem ile Havva her insana günah işletti demiyor. Hayır, kesin olarak hepsi günah işledi diyerek günahlarımızın sorumluluğunu haklı olarak bizim üzerimize yükler. Günah işlemeye eğik bir tabiatla dünyaya doğmuşuz diye omuzlarımızı silkip benim ne suçum var diyemeyiz. İster istemez bu tabiatla doğduk ama günah işleme zorunda değiliz. Günahın yanlış olduğunu biliyoruz. Birkaç aylık bir bebek böyle bir bilince sahip değildir. Bunun için bencilliğinden sorumlu olamaz. Ama yaşı ilerledikçe günahın bilinci de bireyde gelişir. Günahlılığının bilinci oranında her insan günahlarından sorumlu tutulacaktır. Bu açıdan hiçbirimiz benim haberim yoktu diyemeyiz. Tanrı insanın günahlı olduğunu göstermek, ona günahlılığının bilincini vermek için peygamberler aracılığıyla konuştu ve bunun yanı sıra ruhsal yasayı gönderdi. Fakat biz ruhsal yasayı bilmiyoruz. Onun için günahlarımızdan sorumlu olamayız ya da 5 yaşında bir çocuk ruhsal yasadan ne anlar ki günahından sorumlu olsun diye kendimizi savunabiliriz. Tanrı'nın sözü şöyle yazar. Yasadan haberi olmayan uluslar yasadan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş oluyorlar. Böylelikle kutsal yasanın gerektirdiklerinin kendi yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Kendi vicdanları buna tanıklık eder. Dünyanın görüş açısı kutsal kitabın öğretisinden farklıdır. Dünya, kucağında yeni doğmuş bir bebeği emzirmekte olan bir anneye baktığı zaman, bu resimde bir tatlılık, bir masumiyet ve iyilik görür. Bebek ne kadar sevimli, ne kadar hoştur değil mi? Tanrı ise bambaşka bir resim çizer bu konuda. Bu bölümde anne ile bebeğine dünyanın gözlükleriyle bakmayacağız. Bakamayız da. Evet, genç bir anne ve kucağında bir bebek. Hem de tatlı bir bebek var ama bebek masum gözükse de onun yapısında günahın tohumu ve mayası vardır. Günahlı damgası bebeğin üzerine görünmez mürekkep ile basılmış. Bebek kirliliğin ve günahın bir resmidir. Ne oldu biliyor musunuz? O resimdeki genç anne dünyaya bir günahkar daha getirdi. Kendisi günahlı olduğu için dünyaya günahtan başka bir şey getiremez. Yalnız anne hakkında konuşamayız. Baba da günahlıdır. Aynı şey. Bir kutsal kitap yorumcusu şöyle dedi. Bir çocuğun doğumunda kadına karşı olan özel ve asıl lanet kutsal yasaya göre en etkin, en yetkin ve en anlamlı şekilde yerine getirilmekte. Bu ilk günah aracılığıyla ilk kadının bütün kadınlara getirdiği günahın aşırı kötü seviyesi en çok şu gerçekte görülür ki artık bir kadın iyilik ve bereket için verilen kuvvetler sayesinde sadece ve sadece günahlı bir çocuk doğurabilecek güçtedir. Tanrı'nın sözü küçüğünden büyüğüne kadar herkesin günahlı olduğunu söyler ama günahlarımızın yarattığı sorumluluk yaşın ve ruhsal bilginin yarattığı bilince göre ölçülür. Kendi yaşantımıza baktığımızda da aynı görünümle yüz yüze gelmiyor muyuz? Kendimize gerçek ışığında bakarsak tüm evrenin şahsen bizim çevremizde dolaştığını sanırız. Biz kendimiz her şeyin merkezi oluyoruz. Yani kısaca diyebiliriz ki tüm davranışlarımız bencillikle yürütülür. günah tabiatımızın bir parçası, bencillik ise yapımızın mayası olmuştur. Doğuştan böyleyiz. Maya, ekmeği şişirdiği gibi, bencillik de bizi şişirip, kendi gözümüzde olduğumuzdan daha büyük gösteriyor. Tanrı, Aden bahçesinde kadına ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek dedi. Kadın doğum yaparken hem acı çekecek hem de daha sonra o çocuk günahlı doğduğu için onun acılarını da çekecektir. Sanımca elçi Paulus Timoteos'a yazarken bu düşünce kafasındaydı. Kadının kilise içinde belli bir konumu vardır ve Paulus bundan söz ediyordu. Kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum. Kadın sessizce dinlesin. Paulus bu ayette kilise içinde doktrin ve öğreti açısından kimin lider olması gerektiğini açıklıyor. Bunun nedeni iki yönlüdür. İlkin, yaratılışta Adem Havva'dan önce yaratılmıştı. Ama ikinci neden kadının ilk aldanan insan olduğu gerçeğidir. Çünkü diyor, önce Adem sonra da Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi. Dikkat etmeliyiz. Burada erkeğin kadından daha üstün olduğu öğretilmiyor, hayır. Basitçe Tanrı hem aile içinde hem de inanlılar topluluğunda yani kilisede belli bir düzen olmasını ister. Hem aile içinde hem de kilisede erkek baş olacaktır. İkinci olarak bazı olayların da etkisi vardır. İlk günah işleyen kadındı. Günah işleme konusunda kadın önderlik yaptı ama erkeğin suçu belki kadınınkinden daha büyüktü. Kadın aldandı, Adem ise bilerek günah işledi. Evet, bu açıdan baktığımızda erkeğin suçu kadınınkinden daha büyüktü. Çünkü bu buyruk erkeğe verilmişti. Kadın aldandı, Adem ise bilerek günah işledi. Bir annenin doğum yaparken sancılarla acı çekmesi aslında Tanrı'nın vermiş olduğu yargının gözle görülür bir resmidir değerli dinleyicilerimiz. Ancak kadının bu şekilde acı çekmesi onun kurtuluşa sahip olmayacağı anlamına gelmez. Kesinlikle gelmez. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatılıp suç işledi diye yazarken Tanrı sözü bu kadarla yetinmiyor. Devam edip diyor ama kadın sağduyu, iman, sevgi ve kutsallıkta yaşarsa çocuğun doğmasıyla kurtulacaktır. 1. Timoteos 2 ayet 15. Yanlış anlaşılmasın. Kadın çocuk doğurmakla kurtulamaz. Doğum yapma aracılığıyla kurtulacaktır. Yani kadın dünyaya bir günahlı çocuk getirdi diye kendisi de murdar ya da günahlı olmuyor. Kurtuluşunun kanıtı kadının imanında, sevgisinde ve kutsal yaşamında görülebilir. Yasaya göre doğum yapan kadın kirli ya da murdar sayılır. Bu kadına bir şeyi hatırlatmak içindir. Dünyaya günahlı bir çocuk getirmiştir. Doğum yapan kadın bir Mesih imanlısı olsa dahi dünyaya getirdiği çocuk günahlıdır. Acı çekerken, sancılanırken bu acılar ve sancılar kadına bunu hatırlatmalı. Elçi Pavlos Filipi'deki zindancıya şöyle demişti. Rab İsa Mesih'e iman et, sen de ev halkında kurtulursunuz. Bu bazen yanlış anlaşılır. Zindancı iman etti diye onun ailesi kurtulmuyor. Böyle düşünmek tamamen kutsal kitabın öğretisine ters düşer. Aynı düşünceyi sonucuna vardırıp bir kişi iman etti diye onun imanı sayesinde çocuklarının da kurtuluş bulacağını düşünmek yanlıştır. Hemen hemen her anne baba kendi çocuklarını özel bir ışık altında görebilir. Kendi çocukları diğer çocuklar gibi değildir. Her anne baba yumuşak huylu, sevecen, merhametli, oturaklı, uslu çocuklara sahip olduklarını sanır. Çocuklarını güzel kokulu bir gül gibi görebilirler ama böğürtlen gibi günahlı ve çirkin bir karaktere sahip olduklarını asla kabul edemezler. Kimden söz ediyorum? Senin benim gibi kötü huylu, günahlı insanlardan. Biz neysek dünyaya öyle kişiler getirmekteyiz kardeşim. Burada başka bir soru ortaya atılabilir. Birisi sorabilir. Benim çocuğum günahlı doğduğuna göre daha bebek iken ölecek olursa o zaman çocuğuma ne olacak? O çocuk cennete mi gidecek yoksa cehenneme mi? Bir çocuk öldüğü zaman o çocuğun kaybolduğunu ya da cehenneme gittiğini söyleyemeyiz. Hayır. Adem'de herkes ölecektir ve bebeğin ölümünün nedeni de budur. Her Adem çocuğu ölmeye mahkumdur. Her insan. Ne zaman öleceği Rab'be bağlıdır. Ancak çocuklar hakkında İsa şunu söyledi. Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Göklerde onların melekleri göksel babanın yüzüne sürekli bakarlar. Matta 18 ayet 10. Anladınız mı? Göklerde bu bebeklerin melekleri göksel babanın yüzüne bakarlar. Burada melek sözü geçer ki bunun tam çevresi onların göklerdeki ruhlarıdır. Onların ruhları yani çocukların ruhları göklerde olan babanın yüzünü her zaman görürler. Yani küçük bebeklerden birisi öldüğünde onun ruhu Tanrı'nın huzuruna gider, cennete gider. Neden? Çünkü Rab ise yeryüzüne gelip günahlar için kendi canını verdi. Onlar için çarmıhta öldü. Küçük çocuk günahlarından sorumlu tutulacak yaşa gelmediği için ise onun günahları içinde ölmüştür. Bu nedenle çocuk cennete gidiyor. Çocuk karar verme çağına geldiği anda vermesi gereken ilk karar İsa Mesih'e iman etmektir. Ama çocuk o karar verme aşamasına gelmediği için öldüğü zaman Rabbin yanına cennete gider. Dört çocuğu ölen bir babanın bu dört çocuğunun mezarına yazdığı şu ilginç sözleri seviyorum. Cesur imansızlık, solgun ol da öl. Bu taşın altında dört çocukların toprağı külü bulunuyor. Kaybolmuş mu, kurtulmuş mu onlar diye bir söyle. Ölüm günah yüzündense günahlıydılar çünkü burada gömülü. Cennet sevaplar yüzündense cennette görünemezler. Akıl ah ne kadar çürüktür. Kutsal kitabın kutsal sayfayı çevir de düğüm çözülür. Öldüler çünkü Adem günah işledi. Yaşamakta çünkü İsa onlar için öldü. Değerli dostum, dinin kurallarını yerine getirmekle, Tanrı'nın yasalarına uymakla kurtulamayız. Aslında ruhsal yasa bizim ne kadar günahlı olduğumuzu göstermek için verildi. Gerçekten de böyle olmuyor mu? Sözlerimizi, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı Tanrı'nın yasalarıyla karşılaştırdığımızda ne kadar günahlı olduğumuzu görüyoruz. Fakat Tanrımız bizim sadece günah bilinci içinde kıvranmamızı istemez. O bizi sonsuz bir sevgiyle sever. Tanrı sevginin özüdür. Bize karşı olan tüm düşünceleri iyilik düşünceleridir. Benim çocuğum istediği kadar bencil olsun. Bir baba olarak ben onu yine severim. O zaman Tanrı beni tüm günahlılığıma rağmen sevmeyecek mi? Elbette sevecektir. Yine de doğal olarak bizim günahlarımızdan arınmamızı ister. Tarihi bir olay olarak Adem'in günah işlediği doğrudur. Denge bozuldu ama Rab insanı eski düzeyine getirmek amacında. Bu nedenle çok özel ve eşsiz bir iş yaptı. Kutsal Söz bunu şöyle açıklar. Tanrı'nın bağışı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse Tanrı'nın kayrısı ve bir tek adamın yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağışı birçokları yararına daha da çoğaldı. Eğer ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adamın aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri daha kesindir. İşte tek bir suç bütün insanları mahkumiyete sürüklediği gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Tek bir adamın söz dinlemezliği yüzünden birçoğu günahkar kılındığı gibi yine bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu doğru kılınacaktır. Levililer 12. bölümün 1 ve 2. ayetleri şöyle diyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, adet gördüğü günlerde olduğu gibi 7 gün kirli sayılacaktır. Evet, erkek çocuk doğuran kadın kirli sayılacaktır. Çünkü dünyaya günahlı bir çocuk getirdi. Adem'in oğlu Kain dünyaya gözlerini açtığında Havva bir kurtarıcı doğurduğu kanısına varmıştı. Daha sonra bariz şekilde gördü ki dünyaya günahlı bir çocuk getirmişti. Aslında Kabil insanlık soyunun ilk katili olarak tarihe geçti. Levililer kitabında kaydedilmiş olan bu törensel yasa kadına tek bir şeyi hatırlatacaktı. Doğum yapmakla dünyaya bir günahlı getirmiştir. Anamız Havva, oğlu Kabil'i dünyaya getirdiği gibi, Kabil günahlı olduğu gibi her doğumda her anne dünyaya bir günahlı daha getirmektedir. Dünyaya gözlerini yeni açan bebek iyi bir şey yapma potansiyeline sahip değildir. Yapacağı her şey kötü olacaktır. Doğum yapan kadının kirliliği iki zaman dönemine ayrılabilir. İlk dönem 7 günlüktür. Bir sonraki ayette göreceğimiz gibi erkek çocuk daha sonra 8. günde sünnet edilecektir. Sünnet İbrahim peygambere verilen bir işarettir. Birçokların düşüncesinde yeni doğum yapan bir anneyi kirli saymak yanlış görülebilir. Annelik, yeni doğum ve yeni bir bebek genelde sevimli bir ortamı göz önünde canlandırır. Ama her doğumda dünyaya bir günahlı insanın daha geldiğini unutmamalıyız. Çocuğun eğitiminde bu düşünce hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Örneğin kutsal kitap çocuğun eğitiminde babanın önemli bir görevi olduğunu bildirir. Baba çocuğun hem fiziksel hem de ahlaksal açıdan sağlıklı biçimde gelişmesinden sorumludur. Tanrı sözü çocuğa, oğlum babanın verdiği buyrukları koru ve annenin öğrettiğini bırakma diyor. Sonra ideal bir babanın sözlerini şöyle dile getirir. Dinle oğlum ve sözlerimi kabul et. Böyle yaparsan ömrünün yılları çok olacaktır. Hikmet yolunda seni eğittim, doğruluk yollarında seni yürüttüm. Yürüdüğün zaman adımların sıkışmayacak ve koşarsan sürçmeyeceksin, düşmeyeceksin. Terbiyeyi sıkı tut, onu bırakma. Onu koru çünkü o senin hayatındır. Baba neden böyle davranır? Çünkü biliyor ki çocuk günaha meyillidir, kötülük yapmak ister ve bu nedenle disipline ihtiyaç vardır. İdeal bir babanın çocuğunun eğitimindeki rolünü gördük. Ne yapıyor? Önce çocuğunu hikmet yollarında eğitiyor. Bilgelik ya da hikmet sadece kitap okutmak, ansiklopedilerdeki bilgileri aktartmak değildir. Hikmet ya da bilgelik hayatın çetin ve çok kez aldatıcı yollarında şaşmamak için ne yapılması gerektiğini bilmektir. Çocuk günahlı bir yapıya sahip olmasaydı bu açıdan onun eğitilmesine gerek kalmayacaktı. Her çocuk günahlı olarak dünyaya geldiği için her çocuğun Tanrı yolunda eğitilmesine gerek vardır.